Ayrım 16. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 209. Cihaz almak için İsrail'e gidişimiz. Tahminimce 1993 yılı sonları, 1994 yılı başına doğruydu. O zamanlar istihbarat dairesinin ihtiyacı olan bazı teknik malzemeler ve özel cihazlar almak gerekiyordu. Bu tür kaliteli güvenlik cihazları satan firmalardan bir tanesi de bir İsrail firmasıydı. Demo için Ankara'ya gelmiş, dönerken İstanbul'a da uğramış olan İsrailli firmadan bilgi aldıktan sonra İsrail'e gidip cihazları yerinde görerek ve firmanın teknik elemanları ile konuşarak cihaz ve sistemleri tanımak istemiştik. İsrailli firmayla kontak kuruldu ve biz bir grup arkadaşla birlikte İsrail'e gittik. Yanımızda o zamana kadar bize güvenlik konularında yardımcı olan %100 güvenilir, sahalarının en iyisi sayılabilecek iki tane çok iyi mühendis vardı. Bir tanesi bilgisayar programcılığı konusunda üstün yetenekli, bu ülkeye yaptığı katkıların muhasebesi yapılamayacak kadar çok olan, yaptığı cihazların değeri milyon dolarları bulabilecek bir görünmeyen kahraman, bir dahi Monsieur Komiser İrfan'dı. Diğer arkadaşımız ise o tarihlerde NETAŞ'ın araştırma geliştirme bölümünde tasarımcı olarak görev yapan, ayrıca bizim İstanbul'da kurduğumuz küçük bir laboratuvarda bir takım alet ve cihazların geliştirilmesi konusunda bazı arkadaşlarla birlikte çalışan ekibin şefi Doçent Doktor Mustafa X'ti. Hayatında yalan söyleyemeyen sade, dürüst ve üstün yetenekli bir insandı. Yani ekibin iki üyesi de süper mühendislerdi. Biri elektronik aletlerin tasarımı konusunda, diğeri ise bilgisayar konusunda çok yeteneklilerdi. İsraillilerle uzun görüşmelerimizin sonunda aslında almak istediğimiz aletin İsraillilerde olmadığını anladık. Evet, böyle bir teknoloji yapacak imkanları vardı. Epeyce mesafe almışlardı ama ellerinde istediğimiz cihaz yoktu. Çünkü İsrail'in sistemi daha çok Amerikalıların kullandığı bir sisteme uygundu ve Amerikan sistemi düşünülerek tasarlanmıştı. Halbuki biz Batı Avrupa'nın kullandığı sistemi kullanmak mecburiyetindeydik ve alınacak sistem Batı Avrupa standartlarına uygun olmalıydı. Alacağımız aletle ilgili son noktada işin teknik en ince detayları konuşulmaya başlandığında bizim arkadaşımız İsraillilere "Sizin elinizde bu cihaz yok. Siz bizden sipariş alıp bu cihazı üreteceksiniz. Ama bu cihazla ilgili bazı yazılım kodlarına ihtiyacınız var ki bunlar sizin elinizde yok." dediler. İsrailliler bu kadar teknik teferruat konuşulunca kartlarını açık oynamaya başladılar. İlk önce bizim teknik elemanlara dönerek, "Sizler polis değilsiniz, bu kadar teknik detay bilen bir polis olamaz. Siz kesinlikle polis olamazsınız." dediler. Bizim Doçent Doktor Mustafa X arkadaşımız saflığının hemen polis olmadığını, tasarımcı olduğunu söyledi. Zaten kravatında sistem 12 santrallerinin amblemi vardı. Galiba onu imal eden NETAŞ'ın ismi yazılıymış. Diğer arkadaşımız ise daha soğukkanlı bir tutumla, "Evet mühendisim ama polisle beraber çalışıyorum." dedi. Daha sonra İsrailliler bize çok önemli bir şey daha söylediler. "Bu yazılım kodlarının bizde olmadığı doğru. Nasıl temin edeceksiniz?" diye soruyorsanız bu bizim için çok kolay. Bu cihaz Siemens'in kendi ürünü. Dolayısıyla bu ürünle ilgili her şey Siemens fabrikasının bilgisi dahilindedir. Siemens'te çalışan mühendis bir arkadaşımız var. Akşam faks çeker, istediğiniz bu detayları ona sorarız. Cevabı yarın bize gelir. Bu konuyu siz hiç merak etmeyin. O zaman şunu düşündüm. Bu insanlar dünyanın her yerindeki ırktaşlarıyla irtibat kurmak üzere bir sistem kurmuşlar. Onlar hakkında bütün bilgilere sahipler. Kimin nerede hangi görevde çalıştığını biliyor ve takip ediyorlar. Özellikle de kendilerine farklı konularda bilgi sağlayacak görevlerde bulunanlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Böylece gerek olduğunda ihtiyaç duyulan bilgiyi kendilerine sağlayabilecek kişiyi arıyor ve bilgiye ulaşıyorlar. Bu çok faydalı ve güzel bir sistemdi. Ama biz Avrupa'da yaşayan birkaç milyon Türk olmasına rağmen onlardan hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Bu insanlarımızdan bazıları her yıl ülkemize geldiğinde muhtelif emniyet birimlerine müracaat edip bulunduğu Avrupa ülkesinde, örneğin Almanya, Hollanda, faaliyet gösteren bölücü örgüt ve mensupları hakkında yardımcı olmak istediğini, yakınlarında özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren insanlar ve illegal örgüt mensupları bulunduğunu söyleyerek bunlar hakkında kime nasıl bilgi verebileceklerini soruyorlar. Bu türden yüzlerce başvuru olmasına rağmen biz bu insanlardan sürekli ve sistematik olarak bilgi alabilmemizi sağlayacak bir sistem oluşturamadık. İhbarları gönderecekleri bir e-posta adresi yaratıp onlara veremedik. Ne emniyet böyle bir şey kurabildi, zaten görevi de değil, ne de bilgi vermek isteyen insanları götürdüğümüz milli istihbarat, jandarma ve genelkurmay. Halbuki böyle bir sistem kurmak zor değildi. Avrupa'da yaşayan 4 milyondan fazla Türk'ten gönüllü olarak yardımcı olmak isteyip bize müracaat edenleri organize edebilsek, onların adreslerini alsak, bilgileri bize gönderebilecekleri bir kanal tayin edebilsek, gerek olduğunda onlara ulaşabileceğimiz bir kanal kurabilseydik, Avrupa'da özel bir şekilde toplanacak istihbarata ihtiyacımız kalmazdı. Bedava, hazır, güvenilir ve legal binlerce haber kaynağını hiçbir zaman kullanamadık. Kullanmanın yol ve yöntemini bulamadık. Bir tek bu olay bile Türk istihbaratının ne durumda olduğu konusunda fikir vermektedir. Böyle bir sistem hala da kurulamadı. Bizim yerimizde başka bir ülke olsaydı, daha akıllı ve etkin çalışan bir teşkilat var olsaydı, böyle bir potansiyelden faydalanmak için tüm kaynaklar seferber edilir, bilgi akışının sağlanması için her türlü yola başvurulur ve gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilirdi. Sadece Avrupa'da çalışan Türklerden gönüllü olanları gönderdiği bilgileri sistematik olarak alıp analiz edebilsek, zengin bir bilgi bankamız oluşabilirdi. Daha sonra 1996-97 yıllarında Alman güvenlik birimleriyle terörle mücadele konusunda yapılan resmi görüşmelerde gördüm ki, ülkemize yönelik terör faaliyetleriyle ilgili bilgileri Alman makamlarından almayı bir yana bırakalım. Almanya'da Türkiye aleyhine yayınlanan illegal örgütlerin yayınlarını temin etmek için bile Alman makamlarından yardım isteniyordu. Fakat Alman emniyeti de bunun bir polisiye görev olmadığı için böyle bir şeyi yapamayacaklarını söylemişlerdi. Yani Almanya'da yayın yapan PKK'ya ait bir dergiyi temin etmek bile Türk güvenlik kuvvetleri için bir sorundu. Bunun için bile Alman meslektaşlarımızdan yardım istemiştik. Bu isteğin dile getirildiği toplantıda bulunuyordum ve şahsım ve teşkilatım adına çok utanmıştım. Daha sonra Almanya'da bulunan bir eleman derginin üstündeki telefon numarasını arayıp kiraladığımız bir posta kutusuna adres göstererek bizi yıllık olarak abone yapmıştı. Halbuki orada milyonlarca Türk vardı ve pek çoğu bize yardım etmek için gönüllüydü. Bu durum şunu açıkça gösteriyordu ki bizim güvenlik kuvvetlerimiz gerçek manada istihbarat toplamak, bunları derlemek ve analiz etmek konusunda son derece yeteneksiz, yetersiz ve basiretsizdi. Emrine amade hazır bekleyen insanları kullanmaktan, elindeki potansiyeli değerlendirmekten, bu yolla bilgi toplamaktan bile acizdi. Bu durum o gün öyleydi, bugün de hala aynı olduğundan eminim. İleride de değişeceği kanaatinde değilim. Bana devletin teşkilatları Almanya'da, tüm Avrupa'da her türlü bilgiyi alıyorlar. Sen bunu bilmiyor ama hep güvenlik kuvvetlerimizi küçük görüyorsun diyenlere şu cevabı veriyorum. Bunca yıl Avrupa'da bölücü örgütler Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulundu. Hatta açık toplantılar yapılıp paralar toplandı. Fakat ben bu olay ve bu olaylarda yer alan, hatta bir kısmı ülkemize geldiğinde yakalanan kişiler hakkında bir tek resim, film, bilgi görmedim. Bu konuda toplanan en değerli bilgiler yine Türkiye'de faaliyet gösteren militanlar yakalandığında ya da izlenirken elde ediliyordu. Olayların en sık yaşandığı ve en fazla militanın yakalandığı yerler olan Diyarbakır ve İstanbul'da çalıştım. Ben görmediysem kimse görmüş olamaz. İşte devletin arşivi orada. Tamamı taransa kaç tane bulunacak? Dış güçlerin etkisi. Ülkelerdeki bütün siyasi kargaşa ve olayları hep dış güçlere, hep dış düşmanlara bağlamak isteyenlere karşı veya böyle görüp dünyadaki olayları bu şekilde değerlendirenlere karşı çok önemli bir örnek vermek isterim. 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul'da görev yaptığım dönemde İran resmi kuvvetlerinin dolaylı desteklediği Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok fazla terör olayına karışmış gruplar vardı ve bu gruplara karşı başarılı operasyonlar yapmıştık. Bu olaylar dolayısıyla pek çok ülkenin polis veya muhtelif devlet örgütleri de İranlıların yarattığı bu olaylara ilgi duyup bilgi almaya çalışıyordu. Çünkü Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede de benzer olaylar olmuş, İran'dan devrim sonrasında kaçmış rejim muhalifi pek çok kişi veya eski devlet görevlileri öldürülmüş ya da kaçırılmıştı. Hatta eski İran Başbakanı Şahpur Bahtiyar, Paris'te içlerinde Türk asıllı kişilerin de bulunduğu İran devleti ile bağlantılı kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Tahkikatlarda bu olayların bir kısmının İran devlet görevlileri veya onların yönlendirmesiyle onlarla ideolojik bağı olan yerel kişilerce yapıldığı anlaşılmıştı. Bundan dolayı da tüm dünya devletleri, özellikle Batı Avrupa ülkeleri, İranlıların yarattığı İran kaynaklı terör olaylarına ilgi duyuyorlardı. O zamanlarda Amerikalıların İstanbul'da konsoloslukta görevli bulunan elemanlardan bazıları bana İran'a karşı yapılacak her türlü faaliyette, özellikle istihbarat kaynaklı bilgi alma faaliyetlerinde, İran kaynaklı terör olaylarını önleme konusunda veya İran'a yapılacak herhangi bir operasyonda ne isteniyorsa ama ne isteniyorsa her konuda her şeye Amerika'nın destek olmaya hazır olduğunu söylemişti. Hatta daha da ileri girerek, İran'a yönelik bir şey yapılacaksa AVAX uçaklarını bile kaldırmaya hazırız. Buna bile imkanımız var, her şeyi yapabiliriz demişti. Daha sonra birçok ülkenin de buna benzer bir tutum içinde olduğunu gözlemledim. Ama tabii en fazla istekli olanlar Amerikalılar ve İngilizlerdi. Düşünüyorum da dev bir ülke olan Amerika ve onun yanında İngiltere, ayrıca o tarihte biz de dahil olmak üzere İran'a komşu olan ülkeler, İran'daki bu tür olaylara karşı tavır almak ve bir şeyler yapmak istiyordu. Edirne'de bulunduğum dönemde kaçak yollarla ülkemizden geçerek Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler arasında bulunan İran rejimi muhaliflerinin, halkın mücahitleri denen gruba mensup olan insanlar, ABD veya yandaşlarınca Irak'taki kamplarda tutulup desteklendiği biliniyordu. Fakat tüm gayretlere, tüm güçlü ülkelerin güçlü istihbarat teşkilatlarına, bir şeyler yapma arzularına rağmen İran'da o günden bugüne hiçbir şey yapmayı başaramadılar. Bir siyasi grup çıkaramadılar. Herhangi bir terör olayı ya da bir eylem gerçekleştiremediler. Tüm bunlar da şunu işaret ediyordu. Elbette dış güçlerin bir ülke üzerinde oynanan oyunlarda çok önemli etkileri vardır. Ama onlar asla o ülke içerisinde bir terör grubu yaratma ve terör olayları organize etme kudretinde değillerdir. Yalnızca orada var olan güçleri, örgütleri ya da çatışmaları kullanabilirler. Bugün de çok net görüyoruz ki Irak'ta bulunan İran'dan kaçmış rejim muhaliflerini Amerika destekliyor. Onlara pek çok imkan sunuyor, dünya üzerinde bütün seyahat ve hareketlerinde destek olmak istiyor ama o kadar. Buna rağmen halkın mücahitlerini yaratamıyor veya onlara benzer bir grup İran'da ortaya çıkaramıyor ve yer bulamıyor. Ankara, PKK'ya teknik bilgiler sızdı. İstanbul'da uygulayıp geliştirdiğimiz teknik bir sistemle herhangi bir eşyanın içerisine küçük bir elektronik verici yerleştiriyor, sonra da bu vericinin yerini yaklaşık olarak belirleyebiliyorduk. Bu cihazı İstanbul'da birkaç operasyonda kullanmış ve çok başarılı olmuştuk. Örgütün herhangi bir eşyasına ulaşma imkanı olunca içine yerleştirip bu eşyanın yerini, dolayısıyla örgütün gizli hücrelerini buluyorduk. Aynı şeyi PKK'ya karşı uygulamak mümkündü. Diyarbakır Bingöl kırsalındaki militanlara gönderilecek bir malzemenin içine aynı sistemden yerleştirilmişti. Malzeme kırsal alandaki militanlara ulaşınca önce helikopterle yeri tespit ediliyordu. Böyle bir operasyon daha önce Emin Aslan Müdür'ün başkanlığı, Hilmi Özkök Paşa'nın 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde yapılmış, Diyarbakır kırsalında o tarihe kadar görülmemiş önemli sayıda neticeler elde edilmişti. Yeniden benzeri böyle bir operasyon hazırlamıştık. Ancak operasyonda daha yer tespiti yapılıyordu ki PKK'nın yurt dışı bağlantısını kurduğu telefonu arayan biri bizim cihazın tüm çalışma biçimini anlatarak tedbir almalarını söyledi. İnanılması mümkün olmayan bir konuşma kaydetmiştik. Arayan kişi Diyarbakır kırsalındaki militanlara deyin ki ellerinde bulunan sizle konuştukları telsizin içine bir cihaz konmuş. Bu cihaz sizin duyamayacağınız özel kodlu bir sinyal veriyor. Onu helikopterde bir cihazla alıyorlar ve bununla yerinizi tespit ediyorlar ve sizi imha edecekler diye uyarıda bulundu. Bizde bile şube müdürlerinin bilmediği, yalnız teknik elemanların bileceği teferruatta bilgiler örgüte aktarılıyordu. Karşıdaki örgütçü böyle bir teknik sistemin olacağına fazla inanmadığından anlatılanları ciddiye almıyordu. Ama biz şok olmuştuk. Bu kadar bilgiye nasıl sahip olabilirlerdi? Bizim dinlemede çalışan birimlerimiz bile bu durumu bu kadar ayrıntılı bilmiyorlardı. Olayı araştırmaya başladık. O zaman imkanlarımız bugünkü kadar iyi değildi. Örgüte bilgi veren numarayı tespit ettik. Bu defa daha da enteresan bir durumla karşılaşmıştık. Arama Tekirdağ ilinde bir ankesörlü telefondan yapılmıştı. Örgüte bilgi veren kişi daha sonra Kırıkkale'den aramaya başladı. Sonunda bu kişinin daha önce Diyarbakır'da ast subay olarak görev yaparken tayin nedeniyle önce Tekirdağ'a sonra da Kırıkkale'ye tayin olduğunu, asıl bilgileri halen Diyarbakır Tugay komutanının yanında fotoğrafçılık yapan bir ast subay arkadaşından aldığını öğrendik. Bizim arkadaşlar operasyon için Diyarbakır'a gittiğinde önce Tugay komutanına konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermişlerdi. Elde edilen bilgilerin sıradan istihbari bilgiler olmadığını, örgütün kullandığı uzun mesafe telsizi içerisine yerleştirilmiş bir cihazdan alınacak sinyallerin havadaki bir helikopterdeki elektronik sistemlerle tespit edildiğini, dolayısıyla bu bilgilerin %100 güvenilir olduğunu anlatmışlardı. Olağanüstü hal bölgesinde örgüt mensuplarının yerleriyle ilgili çok fazla istihbarat geldiği, bunların birçoğunun doğru olmadığı için operasyon birimleri gelen bilgilere fazla inanmazlar, yanlış bilgi diye itibar etmezler. Bu yüzden bizim arkadaşlar komutanın bu bilginin doğru olduğuna ikna olması ve bu yönde hazırlık yapılmasını sağlamak için çok gizli olan bu bilgileri teferruatıyla anlatmışlardı. Operasyon çok sayıda taburun katılması ile yapılacaktı. Onun için birçok tabur komutanı ile toplantı yapan Tugay komutanı da bizim arkadaşların yaptığı gibi gelecek bilginin ne kadar sağlam olduğuna ast birliklerinin komutanları inansın diye konuyu anlatmış, onları bilgilendirmişti. O anda fotoğraf çeken ast subay da tüm anlatılanları duymuş, bilgi sahibi olmuştu. Daha önceden örgüt taraftarı olarak birbirlerini tanıyan ve örgütle irtibatlı olan bu ast subay, Tekirdağ'daki arkadaşına olayı anlatmış, o da kendisine acil durumlar için verilen örgütün Kuzey Irak'ta kullandığı uydu telefonuna bilgi veriyordu. Daha sonra bu ast subayların irtibatlarını, sivil örgüt ilişkilerini belirledik. Tüm bu çalışmaları Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ile birlikte koordineli olarak gerçekleştiriyorduk. Daha doğrusu biz yapıyorduk ama onlara da bilgi veriyorduk. Sonunda operasyon yapmaya karar verdik. Assubay bir gün önce birliğinde Kırıkkale ilinde gözaltına alınmıştı. Ama aynı gece birlik disiplin nezaretinden kaçtığını öğrendik. Daha sonra Ankara merkezde örgütün sivil unsurlarına yönelik yapılan operasyonda buluşmaya gelince yakalandı. Ve sorgulama sonunda kimliği ortaya çıktı. Soruşturmalar sonunda bu assubayların birkaç kişi oldukları, doğrudan örgütün kırsaldaki militanlarıyla bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Aslında çok daha büyük zararlar verebilirlerdi ama daha büyük olaylar yaratmadan yakalandılar. O tarihlerde Tekirdağ Ordu Evi'nin yakınlarına bomba konulması ve orman yakma teşebbüsünün de bu kişi tarafından gerçekleştirildiğine inanıyorduk ama delillendiremedik. Susurluk olayı. Türkiye tuhaf bir ülke. Bazen çok büyük olaylar ve suçlar çok yaygın olarak gerçekleşiyor. Herkes tarafından, tüm yöneticiler tarafından biliniyor ama herkes bilmiyor gibi davranıyor. Mesela Avrupa Birliği uyum yasalarının kabulüne kadar devletin soruşturma yapan birimlerinde yaygın olarak işkence yapıldığını herkes, tüm devlet yetkilileri biliyor, samimi toplantılarda rahatlıkla konuşuyor ama resmen sorarsanız kimse işkence yapıldığını kabul etmiyordu. Susurluk sürecinde de herkes devlet güçlerinin kanunsuz infaz yaptığını biliyordu. Yüzlerce şüpheli olay olmasına rağmen resmen sorduğunuzda kimsenin infazlardan haberi yoktu. Bütün kurumlarda tüm devlet ihaleleri, ruhsat vesaire işleri rüşvetle dönüyor, bunu da herkes biliyor. Ama resmi olarak bunların hiçbirinin söz konusu olmadığı, her şeyin kurallar çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyordu. 1980 öncesinde polis teşkilatı kriminal olayları çözecek, takip edecek ve önleyecek şekilde yetiştirilmemişti. Olayları önlemek için hiçbir plan ve programı olmayan, hiçbir sorununu bilimsel yöntemlerle sebep-sonuç ilişkisi temelinde araştırıp ona göre çözüm üretme kültürüne sahip olmayan polis veya zabıta teşkilatı sadece usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrendiği yöntemlerle işlerini yürütüyordu. Bu yönde şüphelendiği hususlarda sorularına cevap vermeyen, suç işlediği şüphesiyle yakalanan ve durumunu ikna edici bir şekilde açıklayamayan herkesin falaka, cop, işkenceyle konuşturulması, suçunu veya hakkındaki suçlamaları anlatmasının sağlanması yöntemi bir soruşturma veya polis kültürü haline gelmişti. Tüm halk polis müdürlerinden başbakanlara kadar herkes de bu durumu biliyordu ama sanki böyle bir şey yok gibi davranılıyordu. İdeolojik örgütler çıkıp bu defa polis, jandarma ve askeri birliklere saldırınca, yasalara uygun olarak önleme, karşı koyma, yakalama faaliyetlerinde bulunulmayınca, terörü durdurmak için polis ve zabıta içerisindeki eksiklik ve yanlışlıklar görülüp düzeltilmesi yerine, teröriste kendisinin yaptığı gibi kanunsuz davranıp, onların yöntemleriyle karşılık verilmesi fikri 1970'li yıllardan beri her zaman söylenir olmuştur. Ta ki PKK çıkıp Güneydoğu'da gerilla savaşını başlatıncaya kadar. Bu olayla birlikte artık söylenti olmaktan çıkıp gerçek olmaya, uygulanmaya başlandı. Daha sonraları bu durum sanki uygulanması gereken yöntemlere dönüştürülmeye, formüle edilip teorik temelleri oluşturulmaya başlandı. Neredeyse tüm güvenlik birimlerinin yönetimine bu anlayış hakim oldu. Bir dönem emniyette geleneksel anlayışın dışında mücadele yöntemleri geliştirilmeye başlandı. İdeolojik gruplar içerisinde belli yer edinmiş, nüfuzlu, yarısı yer altında, yarısı devletle bağlantılı unsurlar yanında fedai şeklinde bulunan çeşitli suçlardan sabıkalı sivil kişiler PKK ile mücadeleyi sadece öldürme temeline indirgeyen, çeşitli çatışma ve operasyonlarda yasal sınırları aşma temayülü göstermiş, bazı polislerden oluşan adı konmamış timler oluşturuldu. Bu timlere bazı polis amirleri dışında yarısı yer altında, yarısı devletle bağlantılı unsurlar kimi zaman destek, kimi zaman rehberlik, kimi zaman liderlik yapmaya başladı. Zamanla bunlar fiili liderliği ele aldılar. Bu timlerin faaliyete başlaması ile birlikte PKK'ya destek veriyor denen, öyle bilinen kişiler teker teker ortadan kaldırılmaya başlandı. Bir süre sonra bu infazların güvenlik kuvvetleri ile bağlantılı kişiler tarafından yapıldığı fısıltı halinde yayılmaya başladı. Peki Türkiye'nin yakın tarihinde, özellikle terörle mücadele tarihinde çok önemli bir kilometre taşı olan Susurluk olayı deyince ne anlamalıyız? Ne oldu, ne bitti ve sonuç nasıl oldu? Susurluk, Türkiye'nin terörle mücadelede rejim ve sistem muhaliflerini susturmak için kullandığı hukuk, kanun dışı yöntemlerin genel adıdır. Bir ülkede yönetimin daha iyi olması için demokratik taleplerin dile getirilmesi, rejim değişikliklerini savunanların bu değişikliği neden istediklerini halka anlatarak halkın desteğiyle iktidara gelmeleri normal yol ve yöntemdir. Evrensel hukuka göre her düşünceyi savunan bir siyasi parti kurulabilir, iktidara yönelebilir ve iktidara geldiği zaman halkın beklentileri doğrultusunda yanlış olan bir sistemi değiştirebilir. Ama Türkiye'deki yasalar değişime karşı olduğu için dile getirilen talepler ne kadar haklı ve çağa uygun olursa olsun bu tür yollar tıkanmıştır. İşte bu yol ve yöntemlerin bütün demokratik mekanizmaların önü tıkanınca daha iyi bir düzen, daha iyi bir yönetim kuracaklarına inananlar, bu fikirlerini halka anlatıp halkın onayı ile halk için yönetimi değiştirmeye talip olanlar, yollarını tıkayan güçlerin meşruiyetini sorgulamaya ve rejimin koruyucularına, kendilerini yasaklayanlara karşı biraz da farklı yollara ve belki de kanun dışı aktif tavır alarak karşı koymaya başladılar. Bunun üzerine devletin güvenlik kuvvetleri ve adli sistemi tarafından bu örgütlere karşı yasalarla çizilmiş olan bir mücadele başlatıldı. Örgüt kuranların belli bir fikir etrafında örgütlenmeye ve fikirlerini yaymaya kalkanların örgütlerini kapattılar. Gazetelerini ve yayınlarını yasakladılar. Konuşmalarını cezalandırdılar. Onları hapse attılar. Tüm bu yapılanların sonucunda değişim isteyen ancak bu değişimi gerçekleştirme yolunda önlerindeki tüm demokratik yollar engellenmiş olan muhalifler başka çareleri kalmadığından yer altına inip illegal mücadeleyi başlattı. Bu defa bunlara karşı devlet tarafından daha ciddi bir takip başlatıldı. Bu tür faaliyetlerin her çeşidi herhangi bir şiddete ya da eyleme başvurulmasa dahi sadece düşünülmesi ve bir düşünce etrafında örgütlenilmesi bile yasaklandı. Daha aktif, daha ağır cezai yaptırımlar getirilmeye başlandı. Tüm önlemlere rağmen muhalefeti susturamayan güçler bu kez dünya genelindeki demokratik sisteme aykırı baskıcı yasalar çıkardı. Ağır ve haksız cezalar uyguladı. Ancak yine de muhalifleri bastıramadı. Halkın içerisinde bu fikirlerin yayılmasına mani olamadı. Halktan taraftar bulmasına dayanamayan sistemin savunucu güçleri işte bu defa yasaları da aşarak, eleştirdiğimiz antidemokratik yasaları dahi aşarak, daha antidemokratik denemelerle insan haklarına ve her türlü meşru sisteme aykırı bir biçimde bu kişileri susturmaya kalktılar. İşte bu örgütleri, bu kişileri, yani rejim muhaliflerini susturmak için başvurulan kanunsuz, hukuksuz uygulamaların adına susurluk diyoruz. Bu kişileri susturmak için kullanılan en ağır yolun ve en kaba yöntemin, yani insanları öldürmenin, temizlik harekatına girişmenin adıdır. Bunun tek bir kişide, bir örgütte, bir grupta değil, genel devlet temayülü içerisinde azımsanmayacak bir sahada taraftar bulması, güvenlik mekanizmalarının içerisinde çok sayıda görevli tarafından benimsenmesi, bu yöntemin dolaylı bir şekilde desteklendiğini gösteriyordu. Susurluk teröristlere, kanun tanımayanlara kanunsuz muamele etmek şeklinde devleti ve devletin mücadele biçimini mücadele ettiği gruplarla aynı seviyeye indiren inanılmaz bir anlayışın tezahürüydü. Susurluk anlayışıyla Türkiye'de kimler neler yaptı, hangi olaylar gerçekleştirildi, hangi insanlara zarar verilip hangileri öldürüldü? Bunları anlatmak belki birkaç ciltlik bir kitabın konusu, belki bunların tamamını değil onda birini bile anlatmaya gücüm yetmez. Ama bir dönem bu yöntem devlet adamlarının bilgisi ve dolaylı desteği dahilinde güvenlik kuvvetleri içerisinde uygulandı. Yaptığım görev ve bulunduğum görev yerleri itibarıyla bu işlerin en yoğun yaşandığı dönemlerde ve merkezlerde, özellikle Diyarbakır ve İstanbul gibi en önemli iki büyük ilde bulunmam, olaylar hakkında geniş bir bilgiye sahip olmamı sağladı. En azından kimlerin neler yapabildikleri konusunda fikir sahibiyim. Görev yaptığım süre boyunca bu kişilerle karşılaştım ve onların giriştiği bu tür illegal olaylara gücümün yettiğince, aklımın erdiğince mani olmaya çalıştım. Eğer ben ve ekibim de bu olayların içerisine girseydik, bugün Türkiye tanınmaz hale gelebilirdi. Belki bu cümle insanlara çok iddialı gelebilir ama bir düşünün. O zamanlar Diyarbakır gibi bir şehrin merkezindeki polis teşkilatı içerisinde yeni örgütlenen önemli bir gücün polis istihbaratının başındaydım ve bu kanunsuz anlayışa karşıydım. Oysa bu anlayış bütün bölgede, hatta bütün güvenlik birimleri ve devletin genel güvenlik aygıtı içinde ciddi taraftar bulabiliyordu. Kendi şubemdeki arkadaşlarım bile bu fikre inanıyordu. Her hafta yaptığım toplantılarda saatlerce süren konuşma ve telkinlerle bu fikir ve uygulamalardan onları güçlükle uzak tutmaya çalışıyordum. Çoğu idealist olan bu insanlar kolayca bu tür eylemlere yönelebiliyordu. Hatta bu fikirler makul ve meşruymuş gibi alenen savunulabiliyordu. Belki eyleme kalkışan bu eylemlerin içinde bulunan azdı ama fikri planda geniş taraftar bulmaya başlamıştı. Birçok yargı mensubu bile bu kişileri alıp mahkemede yargılayarak yapılacak bir şey yok, bunların gereği yapılmalıdır diyebiliyordu. Tabii bölgedeki PKK şiddetinin boyutu, faaliyet ve eylemleri arttıkça bu insanlar da fikirlerini savunmada haklı hale gelebiliyordu. Yapacağımız işler konusunda meşru zeminde kalmamız gerektiğini emrimdeki personelime sürekli empoze ederek onları bu eylemlerden uzak tutmaya olabildiğince gayret ettim. Yine 1992 yılının başında İstanbul'a geldiğim zaman yakın çalıştığım insanları bu işlerin dışında tutabilmek için çok çabaladım. Başında bulunduğum şubenin olanakları yapılacak her türlü illegal faaliyeti önceden kestirebilmeme veya bunu yapanlar hakkında ipucunu bulmama imkan sağladığı için büyük bir güç elde etmiştim. Bundan dolayı önemli bir yerdeydim ve kendi ekibimin de bu işe karışmaması, susurluk anlayışındaki ekibe alet olmaması konusunda çok büyük gayret sarf ettim. İstanbul'daki birinci yılımın sonunda elektronik sistemimi kurduktan sonra şubem o kadar çok olayla ilgileniyordu ki, illegal yöntemlere hiçbir zaman kimsenin ihtiyacı olmadı. Yasalara uygun olan terörle mücadele yöntemleriyle büyük başarılar elde ediyorduk. Hiçbir illegal yöntem bizim yöntemlerimiz kadar etkin olamazdı. Ancak tüm başarılı yöntemlere rağmen işlerle uğraşmakta, altından kalkmakta zorlanıyorduk. Ve bu atmosfer, özellikle dev solun eylemleri karşısında teşkilatın gösterdiği tepki, bu örgütlere karşı mutlaka illegal yollarla cevap verilmesi gerektiği fikrine her an taraftar bulabiliyordu. Kendi şubem içinde ve emniyetin diğer birimlerinde illegal yöntemlere girilmemesi konusunda sürekli ve çok ciddi bir direnç gösterdim. Belki de birçok insan benim bu tavrım sayesinde bu olaylara girmek istemedi ve bu anlayıştan uzak durmaya çalıştı. Yıllar sonra başka bir yerde beraber çalıştığım bir MİT bölge yöneticisi veda yemeği konuşmasında benim hakkımda onları suç işlemekten ve çok büyük hatalar yapmaktan koruduğumu, görevi her zaman bir vicdani ölçü içerisinde yaptığımı anlattı. Tabii aslında kanunlar çerçevesinde legal bir mücadele gerçekleştirerek başarılı şekilde terörü durdurunca o yöntemlere ihtiyaç kalmamıştı. Bu illegal yapılanmaları, gerçekleştirilen faaliyetleri uzun uzun anlatmak ve bu konuda ciltlerle kitap yazmak mümkün. Belki ileride en azından genel hatlarını ayrı bir kitap olarak yazarım. Susurluğu yazmak sanıyorum benim için artık bir görev. Ama bugün için asıl görülmesi, asıl önemsenmesi gereken mesele şu ki, terör faaliyetleriyle illegal yöntemlerle mücadele etmek, teröre teröristlerin kullandığı yöntemlerle cevap vermek isteyenlere, terörle mücadelede teröristlere hukuk dışı yöntemlerin uygulanması gerektiğini savunanlara, ülkeyi, rejimi, devleti korumak için gerekirse illegal yöntemlerin ve infazların uygulanabileceğini söyleyenlere karşı asıl engel, bizim legal yöntemlerle çalışmamız sonucunda İstanbul ve diğer metropollerde tüm terör örgütlerinin PKK ve Dev Sol eylemlerini durdurmamız olmuştur. Böylece illegal yöntemleri savunanların yaklaşımlarını meşrulaştıran haklı iddiaları kalmadı. Bizim yöntemlerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Biz davamızı savunabildik ve onların bu tür yöntemlerine hiçbir zaman ihtiyacımız olmadığını ispatladık. Haddini aşan zıddına dönüşür diye bir söz vardır. İşte kendilerine devrimci örgüt diyenler aslında hadlerini aşarak karşı oldukları bu infaz timlerinin bu anlayışların doğmasını ve büyümesini sağladılar. İnfaz ve baskı timleri de yaptıkları hareketlerle bu illegal örgütleri büyütüp çoğalttılar ve eylemlerinin artmasına zemin hazırlarken bu kişilerin kendilerini haklı görmelerini, kendilerini ikna etmelerini de sağladılar. Yani terörist saldırılar güvenlik kuvvetleri içerisinde infaz timlerinin oluşmasını, infaz timleri ise faaliyetleriyle illegal örgütleri daha da güçlendirdiler. İşte susurluk böyle bir meseleydi bana göre. Tabii ki bu sadece 3-5 polisin birkaç MİT ve jandarma mensubunun yaptığı uygulamalar değildi. Onların güç ve destek aldıkları çok yukarılara uzanan bağlantıları bulunuyordu. Bana göre bu güvenlik birimlerinin en üst mekanizmasında bulunanlar meydana gelen olayları bütün detayıyla biliyordu. Gelişmelerden haberdardı ama bilmiyormuş gibi davranıp dolaylı destek veriyorlardı. Belki de bir takım malzemelerin temininde ve çeşitli işlemlerin, atamaların, görevlendirmelerin yapılmasında bilerek destek sağlıyorlardı. Devlet içindeki bu anlayış, düşünce ve bu düşüncenin kabul edildiği bir çerçeve her gün biraz daha genişliyordu. Susurluk denen şey asıl olarak buydu ve yanlışlık da buradaydı. Susurluk süreciyle başlayan araştırmalar ve bu olayın kamuoyunda basın yoluyla duyulması üzerine açılan soruşturmalar belki kamuoyunu tatmin etmedi. Belki bu olaya katılan herkesi cezalandıramadı. Hemen hemen hiçbir eylemden dolayı hiç kimseye ceza verilemedi. Birçok olay hala faili meçhul kaldı ama çok önemli bir şey gerçekleştirildi. Devletin hukuk sistemi, bu işi soruşturan müfettişler ve en önemlisi de mahkemeler bu yöntemi, bu anlayışın yanlış olduğunu kabul etti. Teröristlere ve terör örgütlerine karşı kanunları çiğneyerek, illegal yöntemler kullanarak mücadele edilmesini de kanunsuzluk ve terör eylemi sayarak bu anlayışı mahkum etti. Belki bahsi geçen olaylarda fiilen görev alan binlerce insan olmasına rağmen sadece 10-12 kişi ceza aldı. Ama şu çok önemliydi: hukuk sistemi rejim ve sistem muhaliflerine karşı illegal faaliyetleri, bu kişileri susturmak için kullanılan hukuk dışı yol ve yöntemleri kabul etmedi. Bu durum devlet sisteminde bu tutumun artık meşru olarak kabul edilemeyeceğini ve bir gün daha ağır hesapların verileceğini ilan etmesi açısından çok önemliydi. Bence bu gelişme %100 amacına ulaşmasa da belli bir mesafe kaydetmiştir. En azından bu işin yanlış olduğu teşhir edilmiştir. Halen bunu savunanlar olsa da güvenlik kuvvetleri içerisinde bu anlayışa sahip olan azımsanmayacak sayıda insan bulunsa da bunu hukuk sisteminin yanlış kabul etmesi, meşru düzende herkesin hukuku ve kanunları savunması gerektiğinin ortaya çıkması açısından çok önemliydi. Dolayısıyla ben mahkeme kararını bu açıdan çok önemsiyorum ve bundan dolayı da en azından Susurluk davası %70 oranında amacına ulaşmıştır diyebiliyorum. Yapılanların yetersiz olduğunu, suça karışan herkesin ayıklanması gerektiğini söyleyenlere, böyle büyük bir temizlik mümkün değil, o kadar suyumuz ve malzememiz yok, olsa da o büyük temizlik çoğunluğu alıp götürebilir, ortada fazla kimse kalmayabilir. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım diyorum. Susurluk'ta önemli olan işlenen suçlardan, suça karışan insanların sayısından çok, bu anlayış ve düşüncenin devlet içerisinde, hatta vatandaşlar arasında çok fazla taraftar bulması ve bu yöntemi savunanların sayısının çok fazla olmasıdır. Bu anlayış ile ancak bunun yanlış ve gayrimeşru olduğunu mahkemeler tarafından ilan edilmesiyle mücadele edilebilir ve ancak bu şekilde bu anlayışın yayılması önlenebilir. Temizlik ancak böyle sağlanır. Gönül ister ki olaya karışan, destek veren herkes cezalandırılsın, herkes yaptıklarının bedelini ödesin. Ama bu her zaman mümkün olmaz, olamaz. Ayrıca fikri destekçileri tespit edip cezalandırmak, onların nereye kadar fikri destekçi, nereye kadar azmettirici olarak kabul edileceğini belirlemek mümkün değildir.
16. ayrımın sonu. Sayfa 225.